Ayrım 4.
Yani hiç boşanmıyor değil insanlar. Fakat kadının da hakkı vardır. Herkesin bildiği gibi İsmet hakkı dediğimiz, yani padişah ve şehzade kızı sultanların bu hakkı vardır. Onlar kocalarından boşanmayı talep edebilirler. Tüm geleneksel toplumlarda olduğu gibi her halükarda boşanma hoş karşılanmaz. Kanun ve hukuk kendisine bu kolaylığı bahşediyor diye bir erkeğin ikide bir boş olduğunu da bildiğini zannetmeyelim. Bugünkünden çok daha zordur bu. Çünkü adama niye diye sorarlar. O niye erkekleri dikkatli davranmaya zorlar. Hatta bazı durumlarda çok geçimsiz eşlerle bile hayat sürdürmek zorundadırlar. Çocuk anne babanın vesayeti altındadır. Eğer onlar yoksa kendisine vasi tayin edilir. Bazen mahkeme bu görevi yüklenir. Şunu da söyleyelim ki sokağa atılan çocuklar o devirde de vardır. Bu çocuklar belirli bir maaşla bir kadına verilirdi. Onlar da bu kimsesizlere bakar, büyütürlerdi. Böylece bu hallerde de bir koruma ünitesi ortaya çıkmıştır. Hiç kuşkusuz ki 19. yüzyılda bilhassa gayrimüslim cemaatler, yetimhaneleri ve kurdukları vakıflar sayesinde epeyce büyüdüler. Çocuk ve aile şüphesiz bazı vakıfların konusudur. Müslümanlar ve Hristiyanlar bu konuda gerekli vakıfları cömertçe kurmaktan çekinmezler ama unutmayalım ki bu mütevazı yaşayan bir toplumdur. Her şey tevazu sınırları içindeydi. Zannediyorum bugünkü Türkiye'de sokaklardaki binlerce sahipsiz çocuk halen bir utanç durumudur ve biz bu görevi yerine getiremeyen bir toplum olarak hayatımızda devam ediyoruz. Ailenin eğitimi ve ailenin geliştirilmesi, bilhassa kadınlar ve kız çocukların eğitimi meselesi 19. asırda artık bir içtimai kural, bir doktrin, bir misyon haline getirilmektedir. O kadar ki insanlar aile olarak batıda hani gramer kitaplarında gördüğümüz Mr. Brown, Mrs. Brown yahut Madame ve Monsieur Duvalle gibi aileleri benimsemektedirler. Yani iki çocuk, anne, baba ve çok çok ihtiyar büyük ebeveyn, büyük babanın bulunduğu, akşamları kitap okunulan, işte nakış işlenilen, iyi aydınlatılmış, iyi ısınan evler. Ders kitaplarında aile diye bunlar okutuluyor. İnsanlar Aksaray'ın, eski İstanbul'un izbe, ahşap hanelerindeki kadınların toplandığı, erkeklerin oturmaktan sıkılıp kendini mahalle kahvesine attığı, kendi aile düzenlerine karşı bir düşmanlık beslemeye başlıyorlar. Bu ideolojidir ki büyük aile tipi, yani üç kuşağın bir arada yaşadığı aile tipini süratle çekirdeğe doğru götürmektedir. Götürüyor da ne oluyor? Maalesef ekonomik gelişmemiz böyle bir eğilime fazla imkan vermiyor. Osmanlı ailesi dediğimiz, yani 2-3 kuşağın bir arada yaşadığı akrabalık, sülale ilişkilerine önem veren ve bulunduğu mahalle içinde var olan aile tipine çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu özellik bütün Osmanlılar için geçerlidir. Onun için bir Osmanlı ailesinden bahsediyoruz ve bu aile tipinin kendine has iletişim ve hitap biçimleri vardır. Bu sokağa da akseder. Türkiye'de hangi dinden olursa olsun yaşlılara insanlar teyze diye hitap eder, amca diye hitap eder, kardeşim diye hitap eder. Ve Osmanlı İmparatorluğundan göç eden insanların bu gibi adetleri Amerika'da bile taşıdığı görülür. Bu en önemli unsurlardan birisidir ki mesela mahalle halkının birbirleriyle yakın ilişki kurmaması düşünülemez. Bunun aksi bir düzen, hangi dinden ve dilden olursa olsun, Osmanlı İmparatorluğundan çıkan insanların bilhassa yurt dışına gittiklerinde Avrupa ve Amerika'da şikayetçi oldukları bir konudur. Biz aileyi muhafazakar bir kurum olarak görüyoruz ve öyledir. Aile siyasi rejimlere de pek kulak asmaz, kendi bildiğiyle gider. Vakıa son asrın ekonomik gelişmeleri onda dramatik gelişmeleri de yaratmamış denemez. Ama insanlar halen bazen geriye bakıyorlarsa gittiğimiz yolda en doğruyu mu yapıyoruz diye sormamız gerekir. Sosyal mühendislik ve aile bağdaşmayan iki unsurdur. Bunun böyle olduğunu gelişen olaylarda göstermektedir. Babı Ali. Babı Ali, bu ismi çok duyarız. Daha doğrusu artık duymuyoruz çünkü basın bu semtleri terk edip İstanbul'un dışına iki telli gibi yerlere çekildiğinden beri Babı Ali ismi de matbuat için kullanılmaz oldu. Aslında biz hayatımızda Babı Ali'yi Türk basınına verilen bir isim, semtten dolayı basınımızda ifade eden bir kavram olarak düşünürüz. Ama dünya 19. asırda Babı Ali denince bundan Osmanlı Devleti'ni, Osmanlı hükümetini anlardı ve bu kelime bir terkiptir. Bunun tercümesi sublime porte, hohen forte, Rusça'daki tabiriyle Verhovni Duvor Osmanlı hükümeti için kullanılır. Yazışmalarda ve diplomatik raporlarda Babı Ali şunu istiyor, Babı Ali böyle hareket ediyor, Babı Ali tereddütte gibi Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı hükümetinin bu kelimeyle özdeşleştiğini gördük. Geçen asırda Babı Ali deyimi doğrudan doğruya hükümeti ifade ederdi. O kadar ki İran'da Safevi ve Kaçar devrinde Türk hanedanların hakimiyetinden olacak Kazvin'de ve İsfahan'da hükümet merkezli teşkilat binalarına bu kelimeden bozma Ali Kapı denirdi. Yüksek kapı anlamında bir kelimedir. Bizimkinden daha Türkçeydi fakat oralarda hükümet denilen kurum bu kadar müesseseleşmemiş miydi? O tartışılır. Bugün Sirkeci'den Gülhane Parkı'na doğru giderken bir köşeden Alay Köşkü'ne, diğer köşeden de Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin karşısında yer alan Ahşap Kapı'ya, yani bir zamanların ünlü Babı Ali'sine rastlarız. Babı Ali halen ahşap, öyle olması da gerekir. Kapının hemen ardında bahçe içinde Başbakanlık Arşiv Dairesi yer alıyor. Milano'da Brera Akademisi'nden Fossati Biraderler'in eseridir. 1911'de esaslı bir yangın geçiren, nice tarihi belgenin kül olduğu ve birkaç yıl önce de defterdarlık tutuşunca gene yangın tehlikesi atlatan ünlü arşivden söz ediyoruz. Babı Ali yangınlara alışıktır. 18. yüzyılda birkaç yangın geçirdi. 1808'de Alemdar Mustafa Paşa konağa saldıran Yeniçerilere karşı haremde kalan bir cariyesini ve kendini silahla savundu. Sonra da cephaneliği ateşleyip konakla birlikte birkaç yüz Yeniçeri'yi de havaya uçurdu. Bu siyasi harakiri Türk devlet geleneğinde zaman zaman rastlanan olaylardandır. O olaydan sonra Babı Ali ve konak yeniden yaptırıldı. Babı Ali'nin ahşap dönemi Tanzimat dönemiyle bitti. İstanbul Valiliği'nin bulunduğu 1844'te tamamlanan Kargir bina eski sadrazamlık binasıdır. Babı Ali geçen asırda talebelerin, yani bir nevi devlet kapısına yönelen insanların yetiştiği muhitti. Bu yüzden Babı Ali Efendisi, Babı Ali Ketebesi, devlet yönetimini aday genç memur sınıfını ifade eden bir kavramdı. Nitekim olumlu ya da olumsuz olarak Babı Ali zihniyeti, Babı Ali ikiyüzlülüğü, Babı Ali efendiliği, Babı Ali tavrı gibi bir takım kelimelerle lisanımızda yerini etmiştir. İmparatorluk bu bölgede fiziki olarak şekillenmiştir. Çoğumuz belki farkında değilizdir. 19. yüzyıl başlarına kadar devleti temsil edecek binaların, müesseselerin yani fiziki varlığın sayısı pek azdı. Sarayı Amire dediğimiz Topkapı Sarayı padişahın eviydi ve bunun etrafında bir takım bölümler sırf padişah evi değildi. Harem bunun ilk kısmıydı çünkü padişahın özel eviydi. Saray görevlilerinin ve saraya memur olarak yetişecek insanların yetiştiği okulu ifade eden Enderun ve onun ardından Enderun'un dışındaki koğuşlar, en başta Divan-ı Hümayun aslında hukuki anlamda bir müessese midir? Görünüşte kubbenin altında devlet işleri tartışılırdı fakat Divan-ı Hümayun Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli ve devamlı kurumlarından biriydi. Divan-ı Hümayun'dan burada kısaca söz edeceğiz. Divan-ı Hümayun'a sadrazamdan başka Anadolu ve Rumeli kazaskerleri girer. 16. asırdan itibaren İlmiye'nin reisi olmasına rağmen Şeyhülislam Hazretleri buraya girmezdi. Divanın devamlı üyesi değildi. Tabii 1., 2., 3., 4. vezirler var. İçlerinde Kaptan-ı Derya yani Büyük Amiral ve sonra Yeniçeri Ağası gelir. Nişancı çok ilginç bir biçimde bütün tabu kadastro kayıtlarının, yazışmalarının, harici ve dahili yazışmaların amiri durumundaydı. Bunlar Divan-ı Hümayun üyeleriydi. Buralarda mühim meselelerin tartışıldığını biliyoruz. Ayrıca haftada bir gün ki bu öğleden sonra cumadır, temyiz görevi günüdür, yani bir yerde görülmüş, tıkanmış ya da haksızlığına hüküm getirilip bir daha buraya müracaat edilmiş davalar, hükümler aleyhinde müracaat hemen orada gözden geçirilirdi. Divan-ı Hümayun imparatorluğu temsil eden idari bir kurumdu ve onun etrafındaki ofislerde de bürokratik kadrolar çalışırdı. Bu durumda sarayın sadece padişah evi olmadığını, çok mühim bir görevi olduğunu biliyoruz. Babı Ali dediğimiz sadaret konağı, sadaret makamı 17. asırdan beri bilinen yerinde mütemekkindir, yani yerleşmiştir ve Vezir-i Azam konakları, vezirin şahsi ikametgahı olduğu gibi halkın ve belirli devlet görevlilerinin çalıştığı ofistir. Burada çalışan herkes sadrazamın kendi akçesinden, kendi bütçesinden maaş verdiği insanlar değildi. Gerçi eski devlet düzeninde 19. asırdan evvel büyük devlet üreticilerinin kapı halkı dediğimiz bir takım hizmetkarları vardı. Bunların ücretini onlar verirdi. Hatta bunların bir kısmı konak işlerini görmenin ötesinde devlet işlerini gören memurlardı. Yani sadrazama o ölçüde yardım ederlerdi. Bu diğer görevliler için de söz konusuydu. Kısacası bugünkü Bab-ı Ali, ki şimdi İstanbul Valisi'nin konağıdır, çok daha geniş bir mekandı ve bunun içinde bugün için devletin aklı hayali gelmeyecek bir takım ofisleri yerleşmişti. Mesela Maliye buradaydı. Dışişleri Bakanlığı diye bir örgüt yoktu ama dışişlerinin görevlerini gören adamlar vardı. Bunların dışında Reis-ül Küttab dediğimiz katiplerin reisi bulunduğu için bu memur dışişleri diplomasisi konusunda uzman sayılırdı. O kadar ki Karlofça Anlaşması gibi bizim imparatorluğumuzun tarihinde hem olumsuz ama yeni gelişmeler getirmesi bakımından önemli sayabileceğimiz bir anlaşma esnasında bu memurların da yeri ortaya çıktı. Geleceğin Rumi Mehmet Paşası o zaman Reis-ül Küttab'tı. Daha sonra diplomasi alanındaki becerisiyle dikkati çekmiş ve ileride sadrazam olmuştu. Bab-ı Ali ilginç bir biçimde devletin temel ofislerinden biriydi ve bizim bugün bakanlık diyebildiğimiz bir takım görevler bunun içinde yürütülürdü. Buranın dışında çok daha renkli bir konu Süleymaniye Camii'nin civarındaki Yeniçerilerin serdarı olan, başı olan Yeniçeri ağasının oturduğu ağ kapısıdır. Buranın Şeyhülislamlık olması 1826'dan sonradır ve Meşihatül İslamiye veya Bab-ı Meşihat, Meşihat Kapısı diye anılmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra da İstanbul Müftülüğü'ne çevrilmiştir. Halen de İstanbul Müftülüğü'dür. Burada çok önemli bir arşivimiz, Şer'iye Mahkeme Sicilleri kayıtları saklanır ki fevkalade bir arşivdir. Defterlerin saklandığı dolaplar 2. Abdülhamit Han'ındır. O iyi bir marangozdu. Çok kişi bilir bunu ve o defterlerin içinde de tabii imparatorluğumuzun, büyük şehirlerimizin bütün içtimai hayatı, kültürel hayatı, hukuki hayatı yatmaktadır. İncelemekle ve yorumlamakla bitecek bir kaynak değildir. Bunların inşallah araştırmacıların elinde zamanla yıpranmaktan kurtarılması için bir an evvel tıpkı basıma geçirilir ve sadece İstanbul'a gitmek talihine, orada yaşamak talihine kavuşanlar değil, yurdun ve dünyanın dört bucağında yaşayan Osmanlı tarihçileri de bunları kullanabilirler. Bir diğer ofis de Kaptan Paşa'nın dairesiydi. Bu Kasımpaşa'daydı. Yavaş yavaş Bahriye Nezaretine ve günümüzde de Donanma Saha Komutanlığı'na çevrilmiştir. Bugün amiralimiz orada oturmaktadır. Marmara ve Boğazlara bakan komutanlık onun resmi makamıdır. Çok ilginçtir, Şeyhülislam Efendi'nin konağı yoktur. Şeyhülislam nerede oturursa orası aynı zamanda makama ayrılmıştır. Dolayısıyla bu dediğimiz binalar geçen asırlarda çok ilginç bir biçimde Osmanlı Devleti'nin fizikleşmiş şekliydi ve o yüzden Bab-ı Ali, devlet kapısı gibi laflar yavaş yavaş taşraya da yayılmıştı ve taşrada kaymakamlıkların, mahkemelerin olduğu yerlere devlet kapısı denirdi, kale denirdi. Mesela Safranbolu'da bir tepede yanan hükümet konağı ondan evvel bu adla anılıyordu. Şu anda o konak tamir ediliyor. Ne için kullanılacak bilmiyorum. Bab-ı Ali'den, Cumhuriyet devrinden beri İstanbul Valisi'nin çalışma yeri olarak kullanılan konaktan yukarı çıkıyoruz. Bunun karşısında defterdarlık vardı. İstanbul defterdarlığı da eski maliye nezaretiydi. Yandıktan ve tamir edildikten sonra İstanbul polisine verildi. Bunların arkasında da devletin arşivleri vardı. Hazine-i evraka yeri yetmiyor, yenisi de yapılamıyor. İstanbul ve Türkiye 6 asırlık imparatorluğun mirasını yani arşivleri yürütemiyor. Bizim gibi devletlerin harici arşivleri olur, yani mazideki büyük devletlerin, ki bu büyük devletlerden birisi de Osmanlı Devleti'ydi, hukuken büyük devletti bunlar. Birbirleriyle büyükelçi teati ederlerdi. Eskiden her devletin büyükelçisi yoktu. Her devlet büyükelçi gönderemezdi ve her devlete de büyükelçi gönderilemezdi. Ancak büyük devlet vasfına sahip olanların hukuken bu gibi özellikleri vardı. Bunlar fevkalade yetkili büyükelçiler teati ederlerdi. İngiltere, Avusturya, Macaristan, Rusya, Fransa, tabii Osmanlı İmparatorluğu, sonra Almanya, İtalya, İspanya da bu devletlerdendi. Bunların sefaretlerinin esasen Bab-ı Ali'de olması gerekir fakat nedense ecnebi devletler Bizans zamanından beri karşı kıyıyı tercih etmişlerdir ve onun için bütün Avrupa elçilikleri Beyoğlu tarafındadır. Tek istisna olan devlet İran sefaretidir. O biliyorsunuz Bab-ı Ali'dedir. Bugün de İstanbul Başkonsolosluğu olarak kullanılmaktadır. Burada dikkatinizi çekeyim, bazı neşriyatta yanlış yapılıyor. Binayı bağlayanlar değil, İtalyan Fossati biraderler inşa etmişlerdir. Yani Fossati usulü binalardandır. Bab-ı Ali yakın zamanlarda çok büyük olaylar yaşadı. 1947'de Tan gazetesi olayı ve daha geriye gittiğimiz zaman ünlü Bab-ı Ali baskını. Yani Enver Paşa ve Talat Paşa'nın, Talat Bey henüz paşa değil, tertibiyle kabineyi toplantı halinde basıp Harbiye Nazırını katletmelerini, şehit edenleri hatırlıyoruz. Bu çok kanlı bir hükümet darbesiydi. Geçmiş devirlerde bile böylesi görülmemiştir ve sadrazamın oturduğu konak, yani bugünkü vilayette eski kartpostallara baktığınız zaman makineli tüfeklerle korunan makam arabasını görürsünüz. Bu bize ünlü Mahmut Şevket Paşa'nın suikast sonucu hayattan, siyasi hayattan silinmesini hatırlatmaktadır. Cağaloğlu çok ilginç bir semttir. Burada Osmanlı tarihinin ve kültürünün muhtelif parçalarını görürüz. Bu semte Cağaloğlu deniliyor. Neden Cağaloğlu? Cağaloğlu, Cağalazade Sinan Paşa'dan geliyor. Tabii birçok devşirme paşa gibi Cağalazade içinde rivayetler muhtelif. Joseph Hammer'i dinleyecek olursak Paşa Kont Cigalo'nun soyundan geliyor, bir İtalyan soylusu. Denizde Osmanlı Bahriye kuvvetlerine esir düşmüş fakat daha evvel annesi bizim saraydanmış. Bir gemideyken annesi İtalyanlar tarafından esir alınmış. Kont Cigalo bu hanımla evlenmiş. Dolayısıyla da bu gizli Müslüman hanım, yani Cigalazade'nin annesi, çocuğunu Türk Müslüman terbiyesine göre yetiştirmiş. Bu yüzden devşirme paşanın ihtidası pek zor olmamış. Osmanlı tarihinin çok önemli komutanlarından, devlet adamlarından birisiyle karşı karşıyayız. Bu muhteremin konağı orada olduğu ve kendisi orada bazı vakıf eserleri meydana getirdiği için İstanbul'un birçok semti gibi o semtin de adı bu paşanın adıyla sanıyla anılıyor. Mektepleriyle, fotokopicileriyle, kırtasiye ve matbaalarıyla ünlüdür ve İstanbul hayatının vazgeçilmez parçalarından biri olmaya devam etmektedir. Cağaloğlu çok ilginç bir semttir. Burada mesela ticarethane sokağı vardır. Pek hoş bina olmasa da burada Başbakanlık Devlet Arşivi yer alır. Aynı sokağa bakınca İçtihat evi vardır. Modern Türk imlasına uymayan Latin harfleriyle Fransız imlasıyla İçtihat yazılmıştır. Abdullah Cevdet'in ünlü İçtihat Mecmuası'nın çıkarıldığı yerdir. İçtihat Mecmuası'nın bir özelliği vardır. Bu basıldığından daha çok okunan, yani elden ele dolaşan bir mecmuaydı. Modernist İslamcıydı, rahmetli Cemil Meriç'in tarifiyle. Yani modern asri hayatın 19. 20. yüzyıldaki her müessesesinin İslami kurallara uygun olduğu yönünde keskin fetvalar verirdi. Bu yüzden de mutaassıp takımın hışmına uğramıştı. Rivayet ediliyor ki emniyet bir ara bu yazıhaneyi topla beklemek ve korumak zorunda kalmıştır. Yanı başındaki Çatalçeşme Sokağı 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bizim tarihimizi ifade eden küçük bir meydandır. Köşesinde Molla Fenari Mescidi ile birlikte İncili Çavuş Sokağı'na ve Rüstem Mektebi'ne saparız. Ünlü okullar buradadır. Cağaloğlu Kız Enstitüsü de burada yer almaktadır. İlk sanayi mekteplerindendir ve bir ara Mülkiye Mektebi bu binadaydı. Bugünkü halde de arşivde çalışanların uğradığı kitapçılar, fotokopiciler bu semtte çalışmaktadır. Dolayısıyla biz İstanbul'un işlek yayın hayatı bakımından, kültür hayatı bakımından önemli bir semtindeyiz ama fiziki konumu bakımından aynı iyimserliği ve olumlu görünüşü serdetmek mümkün değildir. Barok İstanbul'da 18. yüzyılda Osmanlı başkentinin yanında ticaretle zenginleşen muhtelif kentler var ki saymakla bitmez. Mesela Balkanlarda Bulgaristan'da Filibe, Makedonya'da Voskopol, daha yukarıda Saraybosna, Karadeniz kıyılarında Trabzon, nihayet bugünkü İsrail sınırları içinde Hayfa, Suriye'de Halep ve Şam gibi yerler bu başkentin atmosferini benimsemeye başladılar. Gelecekte Selanik, Beyrut, İzmir gibi şehirler de İstanbul'un yanında büyük metropoller olarak gelişeceklerdi. Yalnız ilginç bir şey vardı. İmparatorluğun mimarisi 16. asırda sadece kamusal binalarda, yani camiler, imaret, kervansaray, köprü gibi yapılarda değil, artık kullanılan konutlarda da standartlaşmaya başlamıştı. Bir kere bütün esnaf konaklarında belirgin üslupla nakış ve bu duvar nakışlarının arasında mesela İstanbul resimleri yer almaktaydı. Çok ilginç bir biçimde 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinde, yani kamusal mimaride, camilerde, çeşmelerde ilginç bir Avrupa barok üslubunun benzerinin ortaya çıktığı görülmektedir. O yüzdendir ki sanat tarihçileri bu asırda Osmanlı barokundan söz etmektedirler. Şimdi barok dedik de nasıl bir şey olduğunu biraz tartışalım. Barok, çok kişinin sandığı gibi sadece mimariye has bir üslup değildir. Biliyorsunuz, Avrupa sanat tarihçileri de sanatları Apollonien ve Dionysien diye iki isim altında inceliyorlar. Bunlardan biri Apollonien sanatları, yani mitolojideki tanrı Apollo'ya izafe edilen bir isim. Bunlar Apollo'nun üstad olduğu mimari, resim, heykeldir. Bir de Dionysien sanatlar var. Yani tiyatro ve bilhassa müzikal gösteri. Şimdi barok sadece mimariye ve resme has bir sanat gibi, yani Apollonien bir sanat gibi telaffuz edilmiyor. Dionysien tarafları da var. Yani bir barok müzikten söz ediliyor ve barok müziğin ne olduğu galiba mimaridekinden daha iyi tarif edilmiş vaziyette. Daha da ilginci, barok düşünceden, barok edebiyattan da söz ediliyor. İşte bunun üzerinde de duralım. Mesela 18. yüzyılda Lesage Picaresk roman dediğimiz bildiğimiz barok devrin, barok üslubun etkilerinin olduğu bir roman türünü temsil eder. Hiç şüphesiz ki bütün bu bilgileri 18. yüzyılın Osmanlı dünyasına aktarmak, uygulamak kolay değil, ama yabana atamayacağımız değişiklikler de var. Biz 18. yüzyıl Osmanlı dünyasının Avrupa barokundan bu derece etkilenmesinin nasıl mümkün olduğunu tartışmak durumundayız. Şüphesiz ki bu etkilenme edebiyat ve felsefeye kadar uzanmış değildir, ama mimaride önemli veriler vardır. Bir kere resimde garip bir şekilde perspektif kullanılıyor. Sanat tarihçilerimiz bu perspektifi daha önce de Bektaşi resimleri dediğimiz geleneksel halk sanatında tespit etmiştir. Zaten aslında 16. asır sonundan itibaren İran resmindeki bu gelişme Azerbaycan havalisini de etkilemiştir. İran resminde perspektifin uygulandığı resimlerde panorama dediğimiz uzun anlatımın, devamlı anlatımın yer aldığı görülmektedir. Mesela muhteşem sıralamalarla muharebe resimleri ve Şehname'den Zaloğlu Rüstem'in ve Zal Mahmud'un güreş tutma maceralarını veya Safevi Osmanlı savaşlarını resmeden eserlerdir bunlar. Bu eserler konakların duvarlarında yer alıyor. İran resminin 18. yüzyılda Osmanlı çevrelerini, bilhassa İstanbul'u çok etkilediği konusunda düşünceler var. Yani resmimizdeki bu değişikliğin köklerini illa batıda aramayalım. İran daha yakın olabilir. Nitekim Levni gibi bir minyatür üstadı artık eski Osmanlı minyatür geleneğini bırakmış, kendince portreye ve resimlerinde insana daha fazla bir hareketlilik vermiştir. Yine aynı şekilde Enderun'dan yetişen minyatür ustaları arasında Vasıf'ın perspektifli eserlerini göz önüne getirmek gerekmektedir. Fakat asıl değişiklik mimaridedir. Barok mimari Avrupa'da iki fonksiyonu yerine getirmiştir. Bunlardan bir tanesi halkın karşısında devletin somutlaştırılması ve resimleştirilmesidir. Uzun, monumental, geniş merdivenlerle çıkan binaların fasadı, yani ön cephesi, gayet hoş süslemelerle insanların gözünü almaktadır. Devlet muhteşem fakat o derecede de cana yakın binalarla somutlaşmaktadır ve devlet adeta kendini kitleye kabul ettirmektedir.